Ayrım 12.
Bu satırları yazarken kendimde değilim. Olağanüstü bir olayın heyecanı içindeyim. Başım dönüyor. Etrafımda her şey alt üst oluyormuş gibi bir duygu içindeyim. Ah canım kızım, şimdi size neler anlatacağım, neler neler. Böyle bir şey olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Doğrusu bunu önceden sezmediğime inanamam. Önceden bilmiştim bunu. Hatta geçenlerde böyle bir düş de görmüştüm. Bakın ne oldu. Artık bunu üsluba özenmeden, içimden geldiği gibi anlatacağım. Bu sabah daireye gittim. Oturdum, elimde dünden kalmış yazıyı yazmaya başladım. Dün Timofey Ivanoviç vermişti. Çok önemli ve acele olduğunu da belirtmişti. Şunu temize çekin Makar Alekseyeviç dedi. Çok özenerek yazın, hem de elinizi çabuk tutun, bugün imzaya girecek. Dün hiç kendimde değildim meleğim, gözlerim bir şey görmek istemiyordu. Bir hüzün, bir sıkıntı vardı içimde. Siz aklımdan çıkmıyordunuz. Kağıdı temize çekmeye başladım. Son derece temiz, güzel yazıyordum. Sonra bilmem nasıl oldu, daha doğrusu ya bu işe şeytan karıştı ya da gizli bir güç böyle olmasını istedi, tam bir satır atlayıvermişim. Yazının anlamının ne hale geldiğini siz düşünün artık. Herhalde bir hayli bozulmuş. Dün geç kaldığı için evrakı ancak bu sabah ekselansa imzaya götürdüler. Ben bir şey olmamış gibi her zamanki saatte daireye gelip Emelyan Ivanoviç'in yanına oturmuştum. Şunu da söyleyeyim ki yavrum, ben şu sıralar büsbütün çekingen, utangaç oldum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Birisinin sandalyesi gıcırdadı mı korkudan ödüm kopuyor. Bugün de öyleydim. Sindim, kıpırdamayan kirpi gibi olduğum yerde büzüldüm. O aralık Yefim Akimoviç, onun ne kadar muzip adam dünyada görülmemiştir, yüksek sesle, ''Niye öyle öcü varmış gibi oturuyorsun Makar Alekseyeviç?'' dedi ve suratını öyle bir çarpıttı ki gülmekten kimse de can kalmadı. Hepsi benimle alay ediyordu. Ondan sonra bir tutturdular ki elindeyse arkasını al. Kulaklarımı tıkadım, gözlerimi yumdum, oturduğum yerde hiç kıpırdamıyordum. Bunun üzerine ekselans Yevstafi Ivanoviç'e döndü. Adetimdir, böyle yapınca daha çabuk bırakıyorlar. Birdenbire bir takım gürültüler, koşuşmalar, telaşlı sesler duydum. Kulaklarım aldatmıyorsa beni çağırıyorlardı. Beni Devuşkin'i istiyorlardı. Kalbim kopacak gibi çarpmaya başladı. Neden korktuğumu bilmiyordum. Ama ömrümde tanımadığım bir korku içindeydim. İskemleye yapışmıştım neredeyse. Sesler tekrar gitgide yakınlaşarak duyuldu. Sonunda tam kulağımın dibine geldi. Devuşkin, Devuşkin, Devuşkin nerede? Gözlerimi kaldırdım. Yevstafi Ivanoviç karşımdaydı. Sizi ekselans istiyor Makar Alekseyeviç, çabuk dedi. Kağıdı berbat etmişsiniz. Bu kadar söyledi ama bana yetti anacım. Bütün canım çekildi, buz kesildim, kendimi bilmez halde yürüdüm. Beni bir odadan ikincisine, oradan da ekselansın odasına götürdüler. Huzuruna çıktım. O sırada ne düşündüğümü kesin olarak söyleyemem. Ekselans ayakta, ötekilerin hepsi etrafındaydı. Galiba selam vermeyi de unuttum. Şaşkınlığımdan dudaklarım, dizlerim titriyordu. İlkin utanmıştım. Çünkü sağ taraftaki aynaya gözüm ilişmişti. Gördüğüm manzara beni çileden çıkarmak için yeterdi. Sonra her zaman mümkün olduğu kadar dikkati üzerime çekmemeye çalışmıştım. Belki ekselansın varlığımdan haberi bile yoktu. Belki emrinde Devuşkin adında biri bulunduğu kulağına çalınmıştı ama yakından ilişkimiz hiç olmamıştı. Pek kızgın bir halle, ''Bu ne biçim iş efendi?'' diye başladı. ''Önemli, acele bir evrakı berbat ediyorsunuz, olur mu yani?'' Bunun üzerine ekselans Yevstafi Ivanoviç'e döndü. Kulağıma gayretsizlik, başımızı belaya sokuyorsunuz gibi sözler çalındı. Ne için olduğunu bilmeden ağzımı açtım. Af dileyecektim, yapamadım. Kaçmayı da denemedim o sırada. Aman anacığım, o anda öyle bir şey oldu ki hala utancımdan titriyorum. Düğmelerimden yere batası biri, ipliğin ucunda sallanıp duran düğme, ansızın kopuverdi, yere yuvarlandı. Besbelli elimle çarpmıştım yanlışlıkla. Şıngırdıya şıngırdıya yuvarlandı ve uğursuz tam ekselansın ayağının dibinde durdu. Ortalıkta çıt yoktu. Yapacağım açıklama, dileyeceğim özür, ekselansa hazırladığım cevap bundan ibaret kaldı. Sonuç çok feci oldu. Ekselans hemen kişiliğimle, giyinişimle ilgilendiler. Aynada gördüklerimi anımsadım, düğmenin peşine düştüm, serseme dönmüştüm. Eğildim, düğmeyi yakalayayım derken o yerde yuvarlanmayı sürdürüyordu, bir türlü ele geçmiyordu. Beceriksizliğimi tam göstermiştim. O zaman artık son gücümün beni bıraktığını, tamamen mahvolduğumu hissettim. Şerefim, her şeyim mahvolmuştu. Kulaklarımda durup dururken Teresa'nın, Faldoni'nin sesleri uğuldamaya başladı. Neden sonra düğmeyi yakalayarak doğruldum, vaziyet aldım. Avanak, bari öylece ellerin böğürlerinde dursana. Yok olanlar yetmiyormuş gibi bir de düğmeyi kopuk ipliğe geçirmeye çalışıyordum. Yerine yapışacakmış gibi. Bir yandan sırıtıyordum. Düşünün, sırıtıyordum. Ekselans önce başını öteye çevirdi, sonra tekrar bana baktı. Yevstafi Ivanoviç'e söyledikleri kulağıma geldi. Nasıl şey bu, nasıl olur? Ah yavrum, nasıl şey, nasıl olur? Daha ne olacak, gösterdim kendimi. Bu kez Yevstafi Ivanoviç'in hiçbir kötülüğü görülmemiştir dediğini duydum. Durumu örnek olacak derecede iyi, kadronun en büyüğünü alıyor. Ekselans yine de yardım etmeli dedi, avans falan verin. Aldı efendim, birkaç aylığını peşine aldı. Herhalde güç durumda. Yoksa ağırbaşlı adamdır, hiçbir kötülüğü görülmemiştir. Bunlar konuşurlarken nasıl ateşler içinde kıvrandığımı bilseniz anacığım. Öldüm, öldüm o anda. Ekselans bu kez yüksek sesle, pekala şunu bir daha temize çeksinler dedi. Devuşkin, buraya gelin. Kağıdı bir daha ama hatasız olarak yazın. Şey, durun azıcık. Bunu söyledikten sonra ekselans ötekilere dönüp emir verdi. Hepsi çıktılar. Onlar çıkar çıkmaz ekselans aceleyle cüzdanını çıkarıp içinden bir 100 rublelik banknot aldı. Kusura bakmayın dedi. Bunu istediğiniz şekilde kabul edin. Parayı elime sıkıştırdı. O anda bütün varlığımla titredim meleğim. İçten sarsıldım. Ne olduğumu bilmeden eline sarılmak istedim. İki gözüm kıpkırmızı oldu ve bunda en ufak bir yalanım yok yavrum. Elimi eline alıp sıktı. Vallahi böyle. Sanki karşısında kendi akranı, kendi ayarında bir general varmış gibi elimi sıktı. Hadi gidin dedi. Elimden geldiğince bundan sonra hata yapmayın. Bu kez suç ikimizin olsun. Şöyle bir karara vardım anacığım. Sizden ve Fedora'dan bir ricada bulunacağım. Çocuklarım olsaydı onlara da öz babalarını bir yana bırakarak Tanrı'ya her gün ekselansımız için dua etmelerini emrederdim. Bir noktayı daha bütün ciddiyetimle açıklamak istiyorum anacığım. Beni iyice dinleyin. Size yemin ederim ki bütün o acı günlerimiz, beni kahreden düşkünlüğüm hep hatırımda olduğu halde generalin verdiği 100 rubleden çok el sıkışına sevindim. Benim gibi saman kadar boş bir ayyaşın naçiz elini sıkma tenezzülünde bulundu. Bu hareketiyle bana benliğimi bağışladı, ruhumu diritti, hayatıma ilerisi için tat verdi. Ne kadar günahkar olursam olayım, ekselansın sağlığı ve mutluluğu için ettiğim duaların ulu tanrıma ulaştığına eminim. Anacığım, içim karmakarışık duygu ve heyecanlarla dolu. Kalbim kopacakmış gibi çarpıyor. Elim ayağım kesildi. Bu mektupla size 45 ruble gönderiyorum. Ev sahibime 20 ruble verdikten sonra 35'i kendime ayırıyorum. 20 ruble ile üstümü başımı düzeltir, 15'ini masraf parası yaparım. Sabahki olay beni iyice sarstı, biraz yatayım. Ama rahatsız olduğumu sanmayasınız. Yalnız içim sızlıyor, ruhumun derinliklerinde sanki bir şey titriyor, çırpınıp kıpırdanıyor. Size kesin kes geleceğim bugün. Şu anda sanki bir duygu sarhoşuyum. Allah her şeyi görüyor anacığım, değerli kızım benim. size layık dostunuz Makar Devuşkin. 10 Eylül. Azizim Makar Alekseyeviç, mutluluğunuza ne kadar sevindiğimi anlatamam. Amirinizin erdemini bütün kalbimle takdir ediyorum. Acılarınız biraz olsun dinecek artık. Fakat Allah aşkına paranızı yine har vurup harman savurmayın. Uslu uslu olabildiğince hesaplı yaşamaya gayret edin ve hemen bugünden itibaren az da olsa bir köşeye birkaç kuruş koymaya başlayın. Böylece kara günde geçen kez olduğu gibi apışıp kalmazsınız. Bizim için sakın üzülmeyin. Fedora ile nasıl olsa geçinip gideriz. Bize ne diye bu kadar para gönderdiniz Makar Alekseyeviç? Hiç gerek yoktu. Elimizde olan bize yetiyor. Gerçi yakında bu evden taşınırken paraya gereksinimimiz olacak. Ama Fedora birisinden eski bir borcunu almayı umuyor. Bununla birlikte en önemli gereksinimlerimiz için 20 rublenizi alakoyuyorum. Kalanı size geri yolluyorum. Çok rica ederim, paranıza sahip olun Makar Alekseyeviç. Hoşça kalın. Artık huzur içinde yaşayın. Afiyet ve neşe dilerim. Daha fazla yazmak isterdim ama son derece bitkinim. Dün bütün gün yataktan kalkamadım. Bize gelme vaadinize sevindim. Mutlaka yoklayın beni Makar Alekseyeviç. V.D. 11 Eylül. Azizim Varvara Alekseyevna, yalvarırım size bu kadar mutlu, her şeyden memnun olduğum şu sıralar beni bırakmayın. Fedora'yı dinlemeyin. Ben her istediğinizi yaparım. Sırf ekselansa olan saygımdan uslu duracağım, iyi kusursuz hareket edeceğim. Birbirimize yine mutluluk dolu mektuplar yazacağız. Düşüncelerimizi, sevinçlerimizi, varsa kaygılarımızı paylaşacağız. Birlikte uyumlu, mutlu bir hayat süreceğiz. Edebiyatla ilgileneceğiz. Meleğim, hayatımda her şey hem de iyiye doğru değişti. Ev sahibem daha yumuşak başlı oldu. Teresa akıllandı. Hatta Faldoni bile çevikleşti. Rataziyev'le barıştım. Sevincimden kendim ona gittim. Vallahi çok iyi bir çocuk anacığım. Hakkında söylenilen kötü sözler hep saçmalıktan ibaret. Bunların alçakça iftiralar olduğunu şimdi iyice anladım. Bizi ağzına bile almamış, bunu kendisi söyledi. Bana yeni yapıtını okudu. Benim için o zamanlar Lovelas demişti. Bu ne küfür ne de ayıp bir sözcükmüş. Yabancı dilden alınma bir sözmüş. Açık göz anlamına gelirmiş. Daha süslü, daha edebi bir deyim kullanacak olursak cingöz herif demekmiş, o kadar. Yoksa öyle kötü bir anlamı yok. Zararsız bir şakaymış meleğim. Ben de cahilliğimden, akılsızlığımdan kalktım, ona gücendim. Adamcağızdan özür diledim. Bugün hava da çok güzel Varenka. Gerçi sabah hafif hafif kar serpeledi ama olsun. Hiç değilse hava temizlendi. Bugün ayakkabı almaya gittim. Çok güzel bir ayakkabı aldım. Nevski'den geçtim. Arıcığı okudum. Dipnot, zamanın dergilerinden biri. Az kalsın en önemlisini anlatmayı unutuyordum. Bu sabah Emelyan Ivanoviç ve Aksenti Mihailoviç ile bizim ekselanstan söz açtık. Biliyor musunuz Varenka, onun iyiliği yalnız bana karşı değilmiş. Hayırseverliğini bilmeyen yok. Her tarafta onun adı söyleniyor, minnet gözyaşları dökülüyor. Evlerinde öksüz bir kız büyütmüşler, sonra yüksek bir adamla evlendirmişler. Çocuk ekselansın yanında memurmuş. Bir dul kadının oğlunu işe koymuş. Daha pek çok hayırlı işler yapmış mübarek adam. Bunun üzerine anacığım, ben de üzerime düşeni yaptım. Ekselanstan gördüğüm iyiliği olduğu gibi açıkça anlattım. Utancı torbaya soktum. Bu durumda bir de utanç onur mu düşüneceğim? Evet, ekselansımızın iyiliklerini yüceltmek için olanları yüksek sesle bir bir anlattım. Ateşli, sürükleyici bir biçimde konuştum. Hiç kızarmadım. Tam tersine bunları anlatmak bana gurur verdi. Bütün içimi döktüm. Yalnız sizden söz açmamayı daha doğru buldum anacığım. Ev sahibemi, Faldoni'yi, Rataziyev'i, ayakkabılarımı, Markov'u hepsini anlattım. Bazıları gülüşüyordu, daha doğrusu hepsi gülüşüyordu. Herhalde halimde gülünç bir taraf buldukları için yaptılar bunu. ya da ayakkabıma, %100 ayakkabıma güldürler. Bunu kötü bir amaçla yapmamışlardı tabii. Gençlik. Belki de kendileri zengin insanlar oldukları için güldüler. Yoksa sözlerimi kötü niyetle alaya alacaklarını hiç sanmam. Ekselansa ait bir şeyle alay ettikleri de düşünülemez değil mi Varenka? Hala bir türlü kendime gelemiyorum. Bu olanlar beni öyle sarstı ki. Odununuz var mı? Kendinizi üşütmeyin Varenka. İnsan bu havada hiç farkına varmadan soğuk alıyor. Ah anacığım, şu kederli, hüzünlü düşünceleriniz yok mu? Öldürüyor beni. Sizin için Tanrı'ya nasıl yalvarıyorum bilseniz. Yün çoraplarınız, sıcak tutan giyim eşyanız var mı? Bakın yavrum, herhangi bir ihtiyacınız olursa Allah aşkınıza şu yaşlı adamı kırmayın, dosdoğru söyleyin bana. Artık kötü zamanlar geçti. Benim için hiç üzülmeyin. Önümüz bütünüyle açık ve iyilik dolu. Ne acı günler geçirdik değil mi Varenka? Neyse, artık geçti ya, siz ona bakın. Yıllar sonra belki o günleri tatlı tatlı anımsayacağız. Gençliğimi anımsıyorum. Bazen cebimde bir kopek olmazdı. Üşürdüm, midem boş olurdu ama neşem hiç eksik olmazdı. Sabah Nevski'de piyasa ederken güzel bir yüzle karşılaşsam akşama kadar mutlu olurdum. Tatlı günlerdi onlar Varenka, çok tatlı. Zaten yaşamak tatlı Varenka. Hele Petersburg'da. Dün gözlerimi yaşararak Tanrım'dan o günlerin azgınlığı için af diledim. Duamda içten bir duyguyla sizi de anımsadım. O günlerde bana yalnız siz güç veriyordunuz. Bunu asla unutamayacağım anacığım. Bana yazdığınız mektupların hepsini bugün teker teker öptüm. Hadi hoşça kalın anacığım. Yakınımızda bir yerde satılık bir elbise olduğunu söylediler. Gidip göreyim bari. Allah'a ısmarladık meleğim. Allah'a ısmarladık. Size içten bağlı olan Makar Devuşkin. Pek muhterem Makar Alekseyeviç, müthiş bir heyecan içindeyim. Bakın bizde neler oldu. İçimde kötü bir önsezi var. Anlatayım da hükmü kendiniz verin değerli dostum. Bay Bykov Petersburg'daymış. Fedora rastlamış ona. Arabadaymış. Durdurup Fedora'nın yanına gelmiş, nerede olduğumu öğrenmeye çalışmış. Kadın önce söylemek istememiş fakat Bykov gülümseyerek kimin evinde oturduğumu bildiğini söylemiş. Anna Fedorovna hepsini anlatmış olmalı. Bunun üzerine Fedora dayanamamış, orada yol ortasında ağzına geleni söylemeye başlamış. Ahlaksız bir adam olduğunu, bütün felaketlerime neden olduğunu sıralamış. O da parasız her adamın mutsuz olduğu yollu bir cevap vermiş. Fedora benim çalışarak hayatımı kazanabileceğimi ya da evlenebileceğimi, bunlar olmazsa dışarıda bir iş bulabileceğimi söylemiş. Ancak bugünkü halimle mutlu olamayacağımı eklemiş. Hasta olduğumdan, yakında öleceğimden söz açmış. Bykov henüz çok genç olduğumu ve kendi deyimiyle erdemimin solmadığını söyleyerek cevap vermiş. Biz Fedora ile onun nerede oturduğumuzu bilmediğini sanıyorduk. Oysa dün ben öteberi almak için Gostini Duvar'a çıktığım sırada odamıza gelmiş. Galiba beni evde bulmak istememiş. Fedora'yı yaşantımız hakkında uzun boylu sorguya çekmiş. Her şeyimize inceden inceye bakmış, dikişlerime göz gezdirmiş. Sonunda bir memur dostunuz varmış, nasıl bir adam diye sormuş. Tam o sırada siz avludan geçiyormuşsunuz, Fedora göstermiş. Bykov bakıp gülümsemiş. Fedora bir an önce gitmesi için yalvarmış. Zaten rahatsız olduğum için onu görünce büsbütün üzüleceğimi söylemiş. Ses çıkarmamış, şöyle bir uğradığını söyleyerek Fedora'ya 25 ruble vermek istemiş. Ama o almamış tabii. Bunun anlamı nedir acaba? Ne diye geldi bize? Bizim hakkımızda nereden bilgi edindi hiç anlamıyorum. Ne düşüneceğimi şaşırdım. Fedora diyor ki bize bazen gelen görümcesi Aksinya, çamaşırcı Nastasya'yı tanıyormuş. Nastasya'nın kardeş çocuğu da Anna Fedorovna'nın yeğeninin bir tanıdığının çalıştığı dairede hademeymiş. Ağızdan ağza yayılan bu dedikodu olmasın? Bununla birlikte Fedora aldanmış olabilir. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ya yine gelirse? Bunun düşüncesi bile tüylerimi diken diken ediyor. Dün Fedora bana olanı anlatınca az kalsın korkudan bayılıyordum. Daha ne istiyorlar benden? Artık hiçbirini gözüm görmek istemiyor. Benim gibi bir zavallıyla ne diye uğraşıyorlar? Ah, öyle korkuyorum ki. Şu Bykov her an odama girecekmiş gibi geliyor bana. Ne olacağım? Kader bana daha neler hazırlıyor? Allah aşkınıza hemen bize gelin Makar Alekseyeviç. Allah rızası için uğrayın bize. V.D. 16 Eylül. Anacım Varvara Alekseyevna. Bugün bizim evde son derece acıklı, açıklanması olanaksız olduğu kadar da umulmadık bir olayla karşılaştık. Bizim zavallı Gorshkov beraat etti. Karar bir süre önce verilmişti. Ama o ancak bugün son duruşmaya, kesin kararı dinlemeye gitti. Dava bütünüyle Gorshkov'un lehine sona ermiş. Anlaşılan dikkatsizliği, ne suçu varsa hepsi affedilmiş. Tüccar ona oldukça dolgun bir tazminat vermeye mahkum edilmiş. Böylece Gorshkov'un maddi durumu iyice düzeldi, namusu temizlendi. Kısacası adamcağız muradına erdi. Bugün saat 3'te eve geldi. Beti benzi uçmuş, yüzü kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Dudakları titriyor, gülümsüyordu. Karısıyla, çocuklarıyla kucaklaştı. Cümbür cemaat onu tebrike gittik. Bu hareketimiz onu duygulandırdı. Sağa sola eğiliyor, hepimizin defalarca ellerimizi sıkıyordu. Boyu uzamış, omuzları dikleşmiş, gözlerinde her zamanki yaş bile kalmamış gibiydi. O kadar heyecanlıydı ki 2 dakika bir yerde duramıyor, ne görse eline alıp hemen bırakıyor, durmadan gülümsüyor, selam veriyor, oturup kalkıyor, tekrar oturuyordu. Ne söylediğinin de farkında değildi. Şerefim, namusum, çocuklarım sözleri dilinden düşmüyordu. Bir aralık ağladı da. Bizim de çoğumuzun gözleri yaşardı. Rataziyev cesaretini arttırmak için olsa gerek, ''Aman kardeşim, para olmayınca namusun şerefin sözü mü olur?'' dedi. ''Her şeyin başı para. Eline geçen para için Allah'a şükret.'' Sonra omuzuna bir şaplak indirdi. Gorshkov bundan hoşlanmamış gibi geldi bana. Yani hoşnutsuzluğunu açıkça göstermedi ama Rataziyev'e tuhaf tuhaf baktı ve elini omuzundan indirdi. Eskiden olsa bunu yapar mıydı? Ne diyelim, karakterler birbirine benzemiyor. Örneğin ben böyle bir sevinç karşısında kibir göstermezdim. Ne olacak canım? Bazen fazlaca boyun kırıp alttan almak insan kalbinin iyiliğini, yufka yürekliliğini gösterir. Evet dedi, para da iyi, Tanrı'ya şükür, çok şükür. Ondan sonra biz oradayken hep çok şükür, çok şükür diye tekrarlayıp durdu.